Ayrım 3. Kongo'ya ait Jean-Christophe Grange. Sayfa 31. Gregor ayağa kalktı ve albayın piliç budunu andıran elini sıktı. Memnun oldum. İşkenceci ne tek kelime etti ne de gülümsedi. Gregor yeniden oturdu. Karanlık, sonu belirsiz bir yola girmekten başka çaresi yoktu. Yeni maden yataklarını işletebilmek için ulusal iktidarın arkasından Kabongo ile bir anlaşma yapmak zorunda kalmıştı. En ufak bir pürüzde bu kez de Kabongo'nun arkasından Mumbanza ile bir anlaşma yapmak zorunda kalacaktı. Bu gidişle ganimeti güneş altındaki kar gibi eriyip gidecekti. General Nehri'nin her iki yakasında Ruanda ile Kongo orduları arasında çıkacak olası çatışmalara karşı onu uyararak güncel durum hakkında bir söylev çekti. Silah sevkiyatından bile söz ediliyordu. Morvan buna ihtimal vermiyordu. Zaten o anda kendini çevresindeki manzaranın etkisine kaptırmış, hiçbir şeyi umursamıyordu. Etrafı sarmaşan bitkilerle kaplı dev ağaçlarla, güneşin toz yüklü yol yol ışınlarıyla, sabahın pusunda kaçamak arabesk figürler çizerek dans eden haşerelerle doluydu. Buraya insanda hem çok uzak hem de çok tanıdık bir yer izlenimi uyandıran, mantar kokularıyla ağaç kabuklarından yayılan esansımsı kokuların bir karışımı hakimdi. Kutsal bir ışık kaynağından yayılan ışınların geçmesine müsaade eden bir mahzen gibi.
''Sen beni dinliyor musun, dinlemiyor musun?''
''Özür dilerim.'' diyerek yeniden dikkatini verdi Morvan. ''Ne diyordun?''
''Oğlunun burada ne aradığını sormuştum.''
Ervan onun aşil topuğuydu. Özellikle de Lubumbashi'de kalırsa, pastanın paylaşımı sırasında çocuğu kolay hedef olurdu.
Benimle alakası yok. Paris'te yürüttüğü bir soruşturma ile ilgili olayları bir araya getirmek için geldi. Katanga, Panama gerçekten uzak dostum.
Dipnot, Panama. Paris ve banliyosuna verilen gayri resmi ad, 20. yüzyıl başında Panama kanalını açan Fransız işçilerin moda ettiği Panama modeli şapkadan esinlenerek Parisler tarafından benimsenmiştir.
Geçen Eylül ayında Fransa'da çivi adam tarzı birçok cinayet işlendi.
Kongo'da bu adı telaffuz etmek, İngiltere'de karın deşen Jack'ten ya da Fransa'da Landru'dan bahsetmek gibiydi. Herkesin tanıdığı seri katil, neredeyse bir ulusal övünç kaynağı. Ervan suçluyu tutukladı diye devam etti.
Öldürdü mü demek istiyorsun?
Morvan duymamış gibi yaptı. Dosyasını kapatmak için Farabo davasının arşivlerini incelemeye geldi. İri yarı adam zaman zaman yerdeki yapraklardan birini tekmeleyerek iç avluda ağır adımlarla gidip geliyordu.
Kolejdeki şu yangının piyangodan çıkmadığını düşünüyordum.
General kendi esprisine güldü ve ısrarcı gözlerle muhatabına baktı.
Ama bana bir kaza olduğunu söylediler.
Bütün Afrika bir kazadır.
Sen ne düşünüyorsun?
Temizlik yapıldığını. Eski dosyalar San François de Sales'e konulmuştu.
Biri geçmişte kalmış çirkefin eşelenmesini istemedi.
Morvan bu salak herifin olaylardan sonra doğmuş olmasına içinden şükrediyordu. Yaşananların neden olduğu yıkımları ancak tasavvur edebilirdi.
Bu durumda oğlun geri mi dönecek diye sordu siyah adam, elleri ceplerindeydi.
Fransa'ya dönmeden önce bazı ipuçlarını araştırmayı düşünüyor.
Burada mı?
Lontano'da.
Gerekli izinleri alamaz.
General tepeden bakan tavırlarıyla Morvan'ın canını sıkmaya başlıyordu.
Tabii ben konuyla ilgilenmezsem.
Mumbanza gelip tam karşısına dikildi. Parlak güneşin altında dünyayla birlikte doğmuş gibi duran bu ağaçların arasında mitsel bir boyuta erişiyordu. Aşağı Kongo kozmolojisinin şu devlerinden biri, zaten çivi adamı da etkileyen aynı kozmolojiydi.
Gerçekten istediğim bu mu?
Belki de beyaz büyük baba oğlunun geçmişini eşelemesinden zarar görecek. Canımı sıkıyorsun diye homurdandı Morvan ayağa kalkarken. Yolculuk için hazırlanmam gerekiyor. Tresor özür mahiyetinde eğildi. Bunu yapmacık ve soytarıcı bir tavırla, teatral bir tarzda yapmıştı. Pili pili soslu komedia dell'arte usulü.
Pontuazu oğlunun bu yolculuğa çıkmasına asla izin vermez.
Kim?
Monusco'nun yeni komutanı. Gerçekten tam bir karın ağrısı.
Morvan onunla havalimanında karşılaştığını hatırlıyordu. Kıçının üstünde famas taşıyan bir Kanadalı. Ervan Lumumbashi'den ayrılmakta kuşkusuz zorluk yaşayacaktı. Gregoire herkesin üstünde uzlaşabileceği bir konuyu da konuşmayı sonlandırmaya karar verdi.
Peki yalnız Seiko olayı, soruşturma ne durumda?
Hangi soruşturma diye cevap verdi Beriki yeni bir kahkaha patlatarak.
Bemba villasında göğsü açılmış, kalbi yerinden çıkarılmış halde bulunmuştu. Katil veya katiller villaya elektrikli daire testereyle gitmişti. Kimse bu işi kimin yaptığını öğrenmeye çalışmamıştı. Sadece bunun neyi sembolize ettiğini unutmamışlardı. Niseko yanlış yapmıştı ve cezalandırılmıştı. Yaklaşık 20 yıldan beri savaş halinde olan bir ülkede neredeyse sıradan bir mesaj.
''Sana iyi yolculuklar dilerim kardeşim'' dedi general. ''Beni haberdar et.''
Düşüncelere dalan Morvan uzaklaşmakta olan adamın arkasından baktı. Niseko'yu kim öldürmüştü? Koltan piyasasındaki Tutsi rakipler mi? Benzer bir gizli ticaretin içindeki ortaklar mı? Mumbanza'nın bizzat kendisi mi? Belki de kendine bu soruyu sormanın gerçekten zamanı gelmişti. Niseko yeni yatakları bilen tek tük Kongolu'dan biriydi. Ölmeden önce konuşmuş olabilir miydi? Eğer konuştuysa ellerinde elektrikli testereyle hiç çekinmeden Morvan'ı tepelerde bekliyorlar demekti. Kuşkularını doğrular gibi gözden kaybolmadan önce Mumbanza geriye döndü ve kolunu uğursuz cehennem zebanisinin omzuna attı.
''Ve özellikle'' diye alaycı bir ses tonuyla bağırdı. ''Sıkıntılı herhangi bir durumda, hali hazırda burada olan Albay Bisingye ile temasa geçmeyi unutma.''
6. Bölüm. ''Sizi görmeyeli uzun zaman oldu.''
''Beni arayan sizsiniz.''
''Kaygı duyuyordum.''
''Bana ne diyeceğinizi biliyorum.''
''Öyleyse benim yerime siz söyleyin.''
Bir terapi düzenli olmak zorunda. Buraya hiç gelmeyerek her şeyi berbat ettim. İyileşme şansı hiç kalmadı.
Bu uzmanlık alanında iyileşmeden söz edilemez. Gael derin bir nefes aldı.
Geleli 5 dakika bile olmadı. Beni şimdiden o tepeden bakan tavırlarınızla şişirmeye başladınız. Kılı kırk yarmayın. Oturun.
Divanı tercih ederim.
Nasıl isterseniz.
Kadın uzandı ve Nepal işi nakışları olan yastığın temasını tuhaf bir aşinalıkla yeniden hissetti. Ergenliğinden ve anoreksiya krizlerinden bu yana çok sayıda psikiyatr ve psikanalist eskitmişti. Eric Katz ise bunların en sonuncusuydu. Geçen Mayıs ayında onu bırakmaya karar vermişti, haber bile vermeden. Adam diğerlerine göre onda çok daha derin bir iz bırakmıştı. Ama Eylül ayındaki olayların şiddeti tüm bunların üstünü örtmüştü. Ve işte haberlerini almak için Gael'i muayenehanesine yeniden çağıran da o olmuştu. Taahhüt olmaksızın bir randevu kabul edilebilir bir şeydi ve bu bakış açısı onun yüreğini yeniden ısıtmıştı. Psikiyatrına kim aşık olmamıştır ki? Gayet sessizliğin odayı doldurmasına izin verdi. Tek kelime etmeden geçen tüm seansları hatırlıyordu. Bütün bir dönem boyunca. Her ayrıntıyı yeniden gözünde canlandırıyordu. Tavandaki çatlaklar, kafasını kaldırdığında görebildi Freud'un ve Lacan'ın kitapları. Odaya hakim olan sedir ağacı kokusu, kendini tüm kalkanlarını yavaş yavaş yok eden ılık bir banyo suyunun içinde yatıyormuş gibi hissediyordu. Sessizliği ilk bozan Katz'la oldu.
Yine de haberlerinizi aldım.
Kimden?
Sen On Hastanesi'nden.
Şu sizin meslektaşlar arası işbirliğiniz gerçekten Stasi'den farksız.
Hadi ama tıbbi kayıt dosyanız var hepsi bu. Psikiyatrınızım ve...
Onlar mı aradı?
Ertesi gün evet.
Anlattılar mı?
Ana hatlarıyla ama ayrıntıları sizden duymayı tercih ederim.
Yeniden bir araya gelmenin cazibesi çoktan paramparça olmuştu. Birkaç saniye içinde divan bir kafese dönüşmüştü. Gayet sessiz kaldı. Psikiyatr da en ufak bir gürültü bile çıkarmıyordu. Sanki adam gizli bir kapıdan sıvışmıştı. Bir planım vardı diye sonunda konuşmaya karar verdi Gael. Babamı mahvetmek.
Buna birçok kez konuşmuştuk.
Hayır, o sırada onu yok etmek için elimde somut bir imkan vardı.
Bunu ne şekilde yapmayı düşünüyordunuz?
Beklenmedik bir şekilde Coltan yataklarıyla ilgili gizli bilgilere ulaştım.
Coltan mı? O da ne?
Orta Afrika'da bulunan, dünya üzerinde az rastlanan bir cevher, elektronik devrelerin, özellikle de cep telefonlarının, oyun konsollarının üretiminde kullanılıyor. Babam bu şey sayesinde servet yaptı.
Onun emniyette üst düzey bir polis olduğunu sanıyordum.
Biri diğerine engel değil, polislik mesleğinin yanı sıra Kongo'da ticari girişimleri hep oldu. Gael konuşmasına kısa bir ara verdi, hemen devam etmedi. Psikiyatr belki not alıyordu.
Ne tür bilgiler?
Geçen yıl bir araştırma ekibi babamın şirketinin kontrolündeki bir bölgede süren savaşa rağmen işletilebilir durumda önemli cevher damarları buldu. Onun dışında kimsenin haberi yoktu.
Bu bilgileri sattınız mı?
Hayır, tanıdığım bankerlere bedava verdim.
Onlarla nasıl karşılaştınız?
Bunu çok iyi biliyorsunuz. Yeniden sessizlik oldu, adam hiçbir yargıda bulunmadı.
Tam olarak planınız neydi?
Pek bilmiyorum. Finans dünyası hakkında hiç bilgim yok. Ama içgüdüsel olarak bu bilgilerin bir karmaşaya yol açabileceğini hissettim. Bilgileri vermiştim. Bankerler çok miktarda Coltano hissesi aldı. Hisselerdeki bu hareketlenme raiçte hesap olmayan bir yükselmeye neden oldu. Bu da babamı boktan bir duruma soktu. Kongolu ortakları şirketi ele geçirmek için hisseleri satın alan kişinin babam olduğunu düşündüler.
Bu çok mu tehlikeli?
Onlar hakkında bir şey bilmediğiniz belli. Zaten ben de bilmiyorum ama babama göre şakası olmayan insanlar.
Madem ki hisseleri alan o değil.
Siyahlar, ocaklar sakin bir şekilde faaliyetlerine devam ederken bir anda neden Coltano hisselerinin alındığını bir türlü anlayamamışlar. Babam onların yeni yatakları öğrenmesinden korkuyordu.
Onlara bundan bahsetmemiş miydi?
Hiçbir şeyden anlamıyorsunuz galiba. Bu yatakları ortaklarından gizli olarak kendi hesabına işletmeyi planlıyordu. Tüm bunları ben daha sonra öğrendim.
Öyleyse gerçeği öğrendiler.
Hayır, paçasını kurtardı her zaman olduğu gibi. Borsa rayicini düşürmek için kendi hisselerini zararına sattı. Benim bankerlerde verdiğim tüyonun uydurma olduğunu düşünerek satın aldıkları hisseleri elden çıkardılar. Kongolular işin peşini bıraktılar. Coltano da yeniden kapalı, karanlık grup olarak var olma özelliğine geri döndü.
Babanızı mahvedebildiniz mi?
Genç kadın kıkırdadı ama kahkahası boğulmakta olan birinin son nefesi gibi çınlamıştı. Hiçbir şekilde. Yüklü miktarda para topladı, bütün hisselerini geri satın alacak, bundan eminim. Bu arada önceden planladığı gibi kahrolası cevher yataklarını işletmeye başlayacak. Zaten burada sizinle konuşurken o orada iş başında. Zorlukla nefes alınan tünellerde imanı gevreyen adamları kırbaçlamakla meşgul.
Bu yüzden mi ondan nefret ediyorsunuz?
Elbette hayır.
Yeniden sessizlik oldu. Gael bu kez emindi, adam not alıyordu.
Ama çok daha ciddi bir şeyler olmuş olmalı değil mi diyerek yeniden konuşmaya başladı psikiyatr.
Genç kadın yutkundu, boğazında sanki zımpara kağıdı vardı.
Ne yaptığımı öğrenince diye mırıldandı. Erkek kardeşimin Luak'ın evini bastı. Çocuklarına bakmak için oradaydım. Birden karşımda görünce ben panikledim. Aslında bunun olacağını biliyordum. Hatta bu karşılaşmayı bekliyordum da. Onun allak bullak olmuş suratının tadını çıkarmak istiyordum. Ben...
Sustu. Kesinlikle ağlamamalıydı.
Ne oldu?
Kendimi pencereden attım. Luak 3. katta oturuyor.
Gael 1 dakika sessiz kaldı. Yazısız bir mezar taşı gibiydi. İntiharında bile başarısız olmuştu.
Kurtuldum diye devam etti duygusuz bir sesle. Ağaçlar, bir arabanın tavanı sayesinde pek hatırlamıyorum. Özellikle bu durumdan asla kurtulamayacağımı anlamak için kurtulmuştum.
Daha açık olun.
Babamdan nefret edebilirim, onu mahvetmeye çalışabilirim. Bunlar birer kaçıştan başka bir şey değil. Onun bende uyandırdığı tek his korku, ilkel, kontrol edilemez bir korku.
Neden?
Son anda amputasyonu reddeden bir hasta gibi yattığı yerden tek dirseği üzerinde doğruldu.
Her şeyi yeniden ortaya dökmeye mecbur muyuz? Tedavinize katkısı olacak tek şey konuşmanız. Aynı şeyleri kaç kez yinelediğinizin fazla önemi yok. O esnada başka şeyler de söyleyebilirsiniz. Bu da sizi rahatlatır.
Katz'ın metalik ve cinsiyetsiz bir sesi vardı. Bu sesin tınısı, varlığının yansızlığını daha da pekiştiriyordu. Ne erkek ne de kadın, sadece bir kulaktı. O pislik tüm hayatı boyunca annemizi dövdü diye anlatmaya başladı Gael, yeniden divana uzanırken. Korku içinde büyüdüm, ona hiç sarılmadım, onun bana yaklaşmasına da asla izin vermedim. Eğer bir gün ona dokunursam ancak öldürmek için olur. Pencereden yere düştükten sonra iki arabanın arasında ayağa kalkarken içinden söylediği de işte buydu. Ama bu kararın da diğerleri gibi bir değeri yoktu. İhtiyar çoktan yardımına koşmuştu. Her şey siliniyor ve yeniden başlıyoruz. Çantasından bir kağıt mendil çıkardı, burnunu sildi, sonra gözlerini kuruladı. Hala uzanır vaziyetteydi. Yeniden küstah, hayasız Gael olmalıydı. Sözcükleri gözyaşı değil, zehir saçmalıydı.
Peki sen an?
Küçük kızların gözyaşlarına hakim olmak için yaptığı gibi gülmeye başladı. Niyetiniz beni mahvetmek mi?
Yaradaki irini boşaltmak gerekiyor.
Düştükten sonra fiziki muayene için beni Amerikan hastanesine götürdüler. Sonra da üçüncü kişinin talebiyle beni Saint Anne'a kapattılar.
Çünkü hala kırılgandınız.
Kırılgan mı dedi genç kadın sesini yükselterek. Tehlikeyi göze alıp atlamıştım. İhtiyacım olan şeyin bu olduğuna mı inanıyorsunuz? Benden daha kaçık depresiflerle bir arada bulunmak mı? Psikiyatr cevap verme gereği duymadı. Genç kadın kapkara iki kayanın arasındaki acı suyla dolu bir çamurun içine batar gibi yastığına gömüldüğünü hissetti. Ertesi gece diye yeniden konuşmaya başladı. Hastanede saldırıya uğradım. Lateks giysili bir adam beni öldürmeye çalıştı. Bir hasta bakıcı ile beni korumakla görevli bir polisi öldürdü. Kaçmayı başardım. Önceki gün intihara kalkışmış biri için pek sıradan bir şey değildi. Henüz vaktimin gelmediğine inanmak gerekiyor.
En azından bir şeyler öğrenmiş olmalısınız.
Benimle o küçümseyici ses tonuyla konuşmaktan vazgeçin.
Peki şu saldırgan, kimliği saptandı mı?
Genç kadın bir küfür savurduktan sonra bağırdı. Siz hiç gazete falan okumaz mısınız?
Ayak sürmeyi bırakın Gael. Benim ne okuduğumun ya da ne bildiğimin fazla bir önemi yok. Bu seansın amacı ne olduğunu sizin bana anlatmanız.
Gael nefesini üfleyerek verdi düdüklü tencere ıslığı. Oh, o gece gelen adam çivi adamdı. Ya da daha çok ilk çivi adamdan, babamın 70'li yıllarda Katanga'da yakaladığı seri katilden esinlenen bir katil. Sizi uyarayım. Bu iki olayla ilgili hiçbir şey anlatmayacağım. Genç kadın hafif bir iç çekme, belki de bir gülümseme duyar gibi oldu.
Olay nasıl sonuçlandı?
Soruşturma erkek kardeşime Ervan'a verilmişti. Sonunda katili buldu.
Onu öldürdü değil mi?
Onu ben öldürdüm. Bu kez Gael ifşaatının yarattığı şoku hissedebildi. Resmi olarak Ervan Morvan, cinayet büro başkomiseri evine giren katili öldürmüştü. Kimse elinde bıçak olan kişinin o esnada Ervan'ın evinde uyuyan Gael olduğunu bilmiyordu. Genç kadın belki de buraya taşıdığı o yükten kurtulmak için gelmişti. Ya da sadece doktor Katz'ı kışkırtmaktan alacağı haz için. Onun büyümüş göz bebeklerine, yarı açık ağzını hayal ediyordu. Fiziksel özelliklerinden tiksinirdi. Efemine bir yüz, hastalıklı denebilecek zayıflıkta bir beden, son derece yapmacık bir görünüm. Bu kez uzandığı yerden tamamen doğruldu ve divanda oturdu. Gözleri alev alev yanıyordu. Farkında olmadan çantasını iki eliyle sımsıkı tutmuştu. ''Bu konu hakkında artık size başka bir şey söylemeyeceğim.'' diye fısıldadı. ''Bugün için bu kadarı yeterli.''
''Zaten zamanımız da doldu.''
''Her zaman son kelime.'' Genç kadın ona yüz vermiyordu ama adamın ağzının payını aldığını da düşünüyordu. Fazladan bir iki ayrıntıyla adamı iyice şaşkına çevirmeyi deneyebilirdi. Babasının ona verdiği ve çantasında taşıdığı 9 milimetrelik Glock'tan veya onu aşağıda Nikolo sokağında bekleyen iki korumadan bahsedebilirdi. Ayrıca çivi adam dosyasının tamamen kapanmadığını, kimliği ve cinayetlerin sebepleri konusunda şüpheler olduğunu, erkek kardeşinin dosyayla bağlantılı karanlık sırrı açığa çıkarmak için Afrika'ya gittiğini de ekleyebilirdi.
''Cephaneni bir sonraki randevuya sakla. Terapiye yeniden başlamaya çoktan karar vermişti.''
Bir felçli gibi bacaklarını divanın kenarından aşağı sallandırdı ve yere bastı. Doktor ona seslendiğinde çantasında para arıyordu.
''Gelin buraya oturun.''
Çalışma masasının tam karşısındaki sandalyeye yerleşti ve birkaç saniye boyunca katsığı inceledi. Her şeye rağmen çekici bir adamdı. Kadınsı güzelliğe sahip erkekler gibi büyüleyiciydi. Bu izlenimi giysileriyle düzeltmek yoluna da gitmiyordu. Tam tersine burnu havada ukala ifadesini pekiştirmek için biçilmiş kaftan intibağı uyandıran yüksek yakalı gömlekler giyiyordu. Gael nefesinin daraldığını hissetti. Katz reçete yazıyordu. Bu da hastanenin anksiyolitik tedavisine hala devam ettiğinden genç kadını rahatsız etti. Kanser hastasının acısını morfinle dindirir gibi ona ilave ilaç veriyordu.
''Zaten yeterince ilaç alıyorum.'' dedi.
''Size sadece bir meslektaşımın bilgilerini veriyorum.''
Daha da kötüydü. Psikiyatr artık onu istemiyordu.
''Beni bu şekilde başınızdan atmaya hakkınız yok.'' dedi titreyen bir sesle.
Katz dolma kalemini kapattı, kağıdı katladı ve masanın üstünden kadına doğru kaydırdı.
''Sizi hem hasta olarak dinleyip hem de arkadaşınız olamam.'' dedi soğukkanlı bakışlarını ona yönelterek.
Gael bir şeylerin ensesini sıkıştırdığını hissetti. Bir tür beyin tutulması gibi. Ne düşünebiliyor ne de o kelimelere anlam verebiliyordu.
Ne söylemeye çalışıyorsunuz?
Sizi akşam yemeğine davet ettiğimi.
Üçüncü ayının sonu. Sayfa 40.